Hukuk Saati.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yeni yılın bu ilk Hukuk Saati programı başladı. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. İşte bu haftada Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, iş davalarında arabuluculuk dönemi başladı. İş Mahkemeleri Kanunu'nda yapılan düzenleme 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girdi. Yılbaşından itibaren işe iade davalarında mahkemeye gitmeden arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi. Artık bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatıyla işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurma dava şartı haline geldi. İşte bu güncel gelişme ışığında bizler bu hafta İş Mahkemeleri Kanunu'nu ve arabuluculuk konusunu konuşacağız. Bu gelişmeler aslında milyonlarca vatandaşı da ilgilendiriyor. Konuklarımız da bizlerle birlikteler değerli dinleyicilerimiz. Avukat Arabulucu, Adalet Bakanlığı Arabulucu Eğitmeni Sabri Hafif, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Avukat Songül Sadioğlu, hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Evet, Songül Hanım, sizinle başlayalım isterseniz. Hem arabuluculuk ne demektir tanımlarla başlayalım söze, hem de yapılan bu değişiklikleri konuşmak istiyoruz.
Evet, merhabalar tekrar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı Türkiye'den ve bütün dünyadan tüm bizi dinleyen vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize en kalbi duygularla selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ayrıca 2018'in ilk günlerindeyiz. Dilerim 2018 ülkemize, dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirsin. Evet, 2018 yeni bir yıl. Yeni yasalarımız da var sizlerin bahsettiği gibi. Hukuk sistemimiz oldukça dinamik, oldukça güzel şekilde değişiklikleri öngörüyor. Bu değişikliklerden biri de İş kanununda zorunlu olarak getirilen arabuluculuk. İş kanunu diyoruz, iş uyuşmazlıkları diyoruz. İş uyuşmazlıkları nedir? Öncelikle bunu bir tarif edeyim kısaca. İşçinin ücret alacağı olabilir, kıdem tazminatı alacağı olabilir veya da kıdem ihbar tazminatı alacağı olabilir, fazla mesai alacakları olabilir vesaire veya işe iade davası olabilir. Sosyal güvenlik kurumlarıyla ihtilafları olabilir. Aynı şekilde işverenin bu ve benzeri ihtilafları olabilir. Ve güvenlik kuruluşları, sosyal güvenlik kuruluşlarının vatandaşlara, işçilere karşı açacağı davalar olabilir. Daha önce devam eden sistemimizde direkt yargıya başvurma sistemimiz vardı. Bu sistem yine korunuyor. Aynı, yanlış anlaşılmalı oluyor, kalktı mı diye. Yine aynı şekilde yargılamalar devam ediyor. Ancak yargılamalara gitmeden önce, çünkü hepimiz şikayet ediyoruz, yargılamalar çok uzun sürüyor, çok masraflı, çok külfetli diye, yorucu, biz avukatlar bile bu şikayetleri, sersenişleri bulunuyoruz. Bunları bertaraf etmek, daha uzlaşmacı bir kültür getirmek ve oturtmak adına artık deniliyor ki evet, mahkemeye gidebilirsin, yargı orada duruyor. Ancak öncesinde bir arabulucuya git, bir uzlaşma imkanı var mıdır, bunu dene deniliyor. Bu bütün hukuk dallarında var. Hepsinde seçimlik isteğe bağlı olarak uygulayabiliriz. Ancak iş uyuşmazlıklarında, biraz önce bahsettiğim uyuşmazlıklarda, dava açmadan önce mutlaka bir arabulucuya gidip, bunu Sabri Hocam da anlatacak ayrıntılı olarak, gerek kendimizin seçtiği bir arabulucu, gerekse resmi olarak devletin belirlediği adliyelerde başvuru merkezleri var. Buna başvurarak devletin belirlediği arabuluculara başvurup anlaşmak zorunlu değil. Burada da yanlış anlaşılmalar oluyor. Sabri Hocam yine bahsedecektir. Ama gitmek, bir denemek adına bu yola gidilir, başvuruyoruz arabuluculuğa. Sonuç alırsak çok güzel, alamazsak yine zaten yargılama hakkımız var, dava açma hakkımız var. Dava açarak bu süreci daha kısa veya anlaşmaya vararak daha kısa ve daha ucuza halledebiliyoruz. genel hattıyla bu şekilde. Ama hep arabulucu diyoruz. Arabulucular kimlerdir, nelerdir? Bu konuda ayrıntılı ve teknik bilgi almak üzere hocam aynı zamanda Sayın Sabri Hoca'ya sözü vereyim. Teknik bilgileri de ondan alalım.
Evet, öncelikle ben de bütün dinleyenlere iyi günler dilerim, iyi yıllar dilerim. Arabuluculuk bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kişiler arasında, bu gerçek kişiler olabilir, tüzel kişiler olabilir. Aralarında yaşadıkları bir uyuşmazlık, bir ihtilafı çözmek için çeşitli kurumlar var gidebilecekleri. Bunlar mahkemeler olabilir, tahkim olabilir, hakemler olabilir. Bu çözüm yöntemlerinin yanında artık sistemimizde bir de uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuk yöntemi var. Bu arabuluculuk esasında tarafların kendi çözümlerini buldukları bir yöntem. Yani kelime anlamıyla birlikte düşündüğümüzde iki tarafın arasını bulacak bir kişi var ve uyuşmazlıklar o şekilde çözülüyor diye düşünmemek lazım. Arabulucular tarafların arasındaki uyuşmazlığı konuşmalarını, sağlıklı iletişim kurarak çözmelerini sağlayan bir kurum. Bu şekilde taraflar kendi uyuşmazlıklarını kendileri değerlendiriyorlar, kendi çözümlerini kendileri buluyorlar ve arabulucu bunu sadece anlaşma metni haline getiriyor. Arabuluculuk özetle tarafların kendi çözümlerini buldukları, menfaatleri, ihtiyaçları odaklı çözümlerini bulmalarına sağlayan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Evet, kimler arabulucu diyorsa kimler arabulucu olabiliyor? Herkes olabiliyor mu?
Evet, arabulucu olmanın şartları bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde arabuluculuk yapabilmemiz için öncelikle Türk vatandaşı olması gerekiyor. Tam ehliyetli olması gerekiyor ve terör örgütleriyle irtibatı bulunmaması gerekiyor. Bu kamu hizmeti gören kişilerin zaten olması gereken özelliklerinin yanında Türkiye'de arabuluculuk için hukuk fakültesi mezunu olmak ve 5 yıllık bir kıdem olması gerekiyor. 5 yıllık kıdeme sahip hukukçular psikoloji, iletişim, mevzuat ve uygulama eğitimleri aldıktan sonra Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yazılı imtihana giriyorlar. O imtihandan da başarıyla geçerlerse arabulucu olabiliyorlar.
Yani sadece hukukçular yapabiliyor arabuluculuğu.
Evet, Türkiye'de arabuluculuğu sadece hukukçular yapabiliyor.
Evet, çok güzel.
Ve Türk vatandaşı olma şartıyla tabii ki. Şimdi arabuluculuğun faydalarından da söz etmenizi isteyeceğiz Sabri Bey.
Evet.
Yargı sistemimize ne tür katkılar sağlıyor?
Arabuluculuk dedik bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bizim en çok kullandığımız uyuşmazlık çözüm yöntemi yargılama. Yani insanların bir uyuşmazlıkları olduğunda bunu dava açarak yargılamaya taşıyorlar. Yargıda mahkemelerinin verecekleri kararlara göre çözümlerini buluyorlar. Arabuluculuğun avantajlarını, faydalarını belki anlatmak için ilk önce yargılama sistemini anlatmak gerekir. Yargılamada bizim uyuşmazlıklarımız uygulanan mevzuat çerçevesinde hakimler tarafından değerlendiriliyor ve tarafların haklılık durumuna göre mevzuattaki taraflara verilen haklar çerçevesinde çözümleniyorlar. Yargılamada amaç bir hakkın ortaya çıkması, hakkın kime ait olduğunun belirlenmesi ve o hakkın sahibine teslim edilmesi. Yargılamada belirli usul kuralları var ve bu usul kurallarına sıkı şekilde mahkemeler ve taraflar uymak zorundalar. Gündelik bilgilerimizde bizim yargılama süreçlerini takip etmemizin imkanı yok. Zaten en çok yargılamadaki hatalar da bu usul kurallarına uymamaktan kaynaklanıyor. Yargılamayı bu şekilde değerlendirdikten sonra arabuluculuğu da konuşursak usullerini belki faydalarını daha iyi anlayabiliriz. Arabuluculukta uyuşmazlıklar herhangi bir mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiyor. Uyuşmazlığı olan kişiler kendi çözümlerini bulmak için menfaatleri neler, ihtiyaçları neler, gördükleri zararlar neler bunları değerlendirerek sonuç buluyorlar. Yani herhangi bir mevzuata arabuluculuğun kendi mevzuatı, ilkeleri, yönetmelikleri ve etik kuralları haricinde borçlar kanunu, iş kanunu, ticaret kanunu gibi kanunlara bağlı kalmadan kendi çözümlerini üretebilecekleri bir yöntem.
Tabii yine yasal çerçeve içinde sınırları belirliyoruz, kaba sınırlar.
Evet, taraflar kendi uyuşmazlıkları hangi hukuki konuyla ilgiliyse o hukukun emredici kurallarıyla bağlı olmaksızın. Çünkü zaten tarafların kendi rızalarıyla tasarrufta bulunabilecekleri konular, kamu düzenini ilgilendirmeyen konular, arabuluculuğun konusu. Dolayısıyla herkes kendi hakkını bir başkasına devredebilir, bir başkasına bağışlayabilir. Bu çerçevede yapacakları anlaşmalar ya da buldukları çözümler meri herhangi bir kanuna takılmadan arabuluculuğun kendi kanunlarıyla yürütülecek süreç sonunda çözümlenebiliyor. Bu çözümleri taraflar kendileri buluyorlar. Arabulucu sadece tarafların düzgün bir şekilde iletişim kurmalarını ve çözüm bulmalarına yardımcı oluyor. Arabuluculukta mahkeme gibi katı usul kuralları yok. Rahat süreçler var. Taraflarla arabulucu birlikte o süreci programlıyorlar. Hangi tarihte, nerede bir araya geleceklerini, ne şekilde konuşacaklarını, kim önce konuşacak, kim sonra konuşacak, kim hangi konulardan ne kadar sürede bahsedecek gibi konuların hepsi tarafların belirledikleri net kurallar oluyor. Hani mahkemedeki gibi hakimin sorduğu bir soruya herhangi bir kişinin cevap verme mecburiyeti yok. Ya da süresinde cevap vermedi diye o hakkı elinden gitmemiş oluyor. Taraflar oturuyorlar, ben bunu şimdi konuşmak istiyorum diyor. Eğer süreçte uygunsa arabulucu bunu bu şekilde belirliyor. Ve bu süreç rahat bir şekilde herhangi bir usulle taraflar bağlı kalmadan sona eriyor. Ve bu yargılamalarda normal mahkemedeki yargılamalarda usul aleni usul. Yani bu şu demek, mahkemenin kapısı herkese açıktır. Herkes evet. Gelip yargılamayı takip edebilir demek. Eğer aile mahremiyetiyle ilgili bir konu yoksa, mahkeme gizlilik kararı bu sebepten dolayı vermediyse, mahkemelerin kapıları herkese açıktır. İsteyen kişi girip tarafların içeride yargılanan uyuşmazlıklarıyla ilgili bütün bilgiye sahip olabilirler. Ama arabuluculukta gizlilik en önemli esas. Tarafların konuştukları o toplantının dışına kesinlikle ne taraflarca, ne arabulucu, ne de arabulucunun yardımcıları tarafından çıkartılamaz. Gizlilik esas olduğu için taraflar istedikleri gibi konuşabilirler, istedikleri şeyi kabul ederler ve bu kabulleriyle de daha sonra bağlı olmazlar. Bu sürecin rahat olması, gizliliğin esas olması ve paylaşılan şeylerin bir daha kullanılamaması halinde tarafların rahat olacağı için gündelik bilgilerimizle de biz arabuluculuk sürecini yürütebiliriz. Hı hı. Yani arabuluculuk sürecinde taraflar herhangi bir hukuki destek almak gibi bir ihtiyaçları olmayabilir. Öyle bir ihtiyaç hissettiklerinde arabulucuya söylerlerse, benim bu konuda bir danışmanlık almam lazım, mali müşavirimle görüşmem lazım, personel müdürümle görüşmem lazım, hukuk müşavirimle görüşmem lazım, ben bir kısa ara istiyorum dediği zaman süreçte bu odadan çıkılmaz diye bir kural yok. Herkes kendisini başkasının duymayacağı bir ortama geçip danışmanlığını alabilir. Ona göre toplantılara, görüşmelere devam edilebilir.
Oldukça esnek geçiyor o zaman toplantılar. Bunu söyleyebiliriz.
Evet, toplantılar çok esnek geçiyor. Tarafların kontrolünde ve tarafların dahliyle yürüyor. Bu işte yargılama ve arabuluculuğun farkını bu şekilde izah ettikten sonra şunları söyleyebiliriz. Yargılamadan farkı ve faydası nedir diye. Arabuluculuk bir kere yargılamadan daha ucuz bir yöntemdir. Yargılamada mahkemelerin aldıkları masraflar ve harçlar var. Ama arabuluculukta herhangi bir harç ya da masraf alınmıyor. Yargılamaya göre arabuluculuk süreci daha hızlı yürüyor. Normalde mesela yeni bugün daha sonra konuşacağımız iş mahkemelerindeki dava şartı arabuluculukta, arabulucunun tarafları çözüme kavuşturmak için süresi 3 hafta. 3 hafta içerisinde ya da zorunlu hallerde bir hafta daha verilebiliyor. En uzun 4 haftada bir uyuşmazlığı çözmesi bekleniyor ama mahkemelerde 4 haftalık süreçte verdiğimiz dilekçe bile karşı tarafa ulaşamıyor.
Bu çok güzel bir süre ki süre en önemli etkenlerden biri sanıyorum arabuluculuğun yürürlüğünde.
Evet, insanların uyuşmazlıklarını zamana yaymaları onlarda çeşitli psikolojik sıkıntılar da yapıyor. Hani kazanacaksam da kaybedeceksem de bir an önce bu sonucu göreyim istiyor taraflar. Arabuluculukla bu süreye biz daha kısa zamanda kavuşabiliyoruz. Yine arabuluculuğun faydasıdır diye düşünüyorum. Arabuluculuk rahat bir süreç ve programı taraflara bağlı olarak organize ediliyor. Hani bize dayatılan duruşma günlerinde ve saatlerinde, dayatılan yerlerde olmamız gerekmiyor. Biz kendi toplantımızı, kendi programımızı kendimiz belirliyoruz. Kendimiz yerini belirliyoruz. Bir saat dendiyse o bir saatte o iş oluyor. Belirlenen saat bittiğinde kendi hayatımıza devam edebiliyoruz. Yine bu arabuluculuk sürecini gündelik bilgilerimizle takip edebiliriz. Ve bu arabuluculuk sürecinde taraflar kendilerini ifade edebiliyorlar. Yargılamanın önemli bir bölümünde yazılı usul geçerli. Taraflar taleplerini ve savunmalarını yazıyla mahkemeye verirler. Mahkeme o yazıları değerlendirir. Halbuki arabuluculukta taraflar kendilerini ifade edebilirler. Kendisini ifade eden kişi psikolojik olarak da rahat olur.
Evet. En çok siz de görüyorsunuzdur. Uygulamada en çok karşılaştığımız hakim beni dinlemedi. Halbuki zaten dinlemesine gerek yok. Çünkü öncesinde bizler avukatlar yazılacak, çizecek önemli belgelerin hepsini sunuyoruz. dilekçelerimizle beraber ve hakim duruşma öncesi bunu dinliyor. Ama en çok karşılaştığımız beni dinlemedi şikayetidir. Bu da sizin bahsettiğiniz gibi.
Yargılamadan önce dilekçeler okunuyor.
Zaten elbette. Okunuyor, inceleniyor, çalışıyorlar. Hakimler her duruşma öncesi yeniden, biz avukatlarda çalışıyoruz. Ama beni dinlemedi şikayetleri, sersenişleri çok fazla oluyor. Bunun giderilmesi anlamında sanıyorum vatandaşın kendini anlatması, psikolojik olarak rahatlatma ve biraz konfor olacak belki.
Dedik yani arabuluculuk kimler olabilir deyince alacağımız eğitimlerin içerisinde bizim psikoloji ve iletişim eğitimleri var. Neredeyse hukuk kadar bunların ağırlığı da var. İnsanların psikolojik durumları ve ihtiyaçları önemli. Arabuluculuk uygulamalarında bu ihtiyaçlar ve psikolojik durumlar daha çok göz önüne alınıyor.
Evet,
mahkemelerde hızla bağlı olduğu için bu çok göz önüne alınamayabiliyor.
Evet. Şimdi söyleşimize kısa bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Saati devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Avukat Arabulucu, Adalet Bakanlığı Arabulucu Eğitmeni Sabri Hafif ve Avukat Songül Sadioğlu bizlerle birlikteler. İletişim yollarımızı sizler için bir kez daha tekrarlayalım. Hukuki sorularınızı da bizlere yöneltebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Efendim bizler bu hafta iş davalarında arabuluculuk konusunu ele alıyoruz ve şimdi kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. İş mahkemeleri kanunuyla hukuk sistemimize giren zorunlu arabuluculuk neleri kapsamaktadır acaba Sabri Bey? Kapsam alanı nedir?
Evet, iş mahkemeleri kanunu yılbaşından itibaren yürürlüğe girdi. Artık hukuk sistemimizde iş mahkemeleri kanunuyla ve değiştirdiği arabuluculuk kanunumuzda yürürlüğe giren bir dava şartı arabuluculuk var. Biz dava açmadan önce arabulucuya başvurmamız gerektiği için buna uygulamada zorunlu arabuluculuk diyoruz. Aslında bu zorunlu arabuluculuğun, yani isminin zorunlu diye belki üstüne yapışması şundan da kaynaklanıyor olabilir. Arabuluculuk normalde iradi bir süreç. Yani isteyen kişi kendisi istiyorsa bu sürece dahil olabilir. Dava açmak ya da arabulucuya başvurmak arasındaki takdir hakkı kişilerin kendi haklarıdır. Yine arabuluculuk sürecini dileyen kişi dilediği şekilde bu süreci devam ettirebilir. Eğer istemiyorsa o süreçten çekilebilir. Artık ben bu arabuluculukla uyuşmazlığın çözümünü aramayacağım, dava açmak istiyorum diyebilir. Aynı şekilde arabuluculuk sürecini sonuna kadar götüren kişi de ben anlaşmıyorum, bu aşamaya kadar geldik, iyi güzel ama ben herhangi bir anlaşma belgesi imzalamak istemiyorum da diyebilir. Bunların hepsi kişilerin iradeleriyle oluşturabilecekleri şeyler. İş kanunundaki bizim ayrıldığımız yer şu: artık iş uyuşmazlıkları olduğunda kişiler dava açmadan önce mecburen zorunlu olarak arabulucuya gitmek zorundalar. Ve işçi işveren ikisi bir arabulucuda anlaşamadıkları takdirde arabulucuyu belirlemek de artık sistem tarafından yapılacak. Yani arabuluculuktaki iradilik, arabuluculuk yolunu seçme ve arabulucuyu belirleme konularında artık işçi işveren uyuşmazlıklarında tarafların ellerinden alınmış oldu. Ama sonraki duruma dair iradilik devam ediyor. Bu dava şartı arabuluculuğun kapsamı da şudur: İşçilerin ya da işverenlerin kanundan, bireysel ya da toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan ücret ve tazminat alacakları bu dava şartı arabuluculuğun, zorunlu arabuluculuğun kapsamındadır. Ancak meslek hastalıklarıyla iş kazalarına dair uyuşmazlıklarda yine taraflar arabulucuya başvurabilir, doğrudan dava açabilirler. Bunlar da dava şartı arabuluculuğun kapsamında değil. Yine taraflardan bir tanesi Sosyal Güvenlik Kurumu ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taraf olduğu hizmet tespitine dair olan davalarda iş mahkemeleri kapsamında ama dava şartı arabuluculuk kapsamında değil.
Kapsam dışında da önemli konular var. İşçilerin hayatını evet, doğrudan oldukça etkileyen değil mi? Meslek hastalıkları
evet,
ve meslek iş kazaları konuları gibi. Eklemek istediğiniz var mıydı son
tabii, bir konuyla ilgili değil, olmayacak ama belki meraklarını celp etmiştir dinleyicilerimizin. İş kazalarında ceza yargılaması yine kamu adına mahkemelerde devam ediyor. Sadece bundan kaynaklı tazminat alacakları için arabuluculuğa başvurulabilir değil mi?
Şimdi iş mahkemeleri kapsamındaki bu meslek hastalıkları ve iş kazalarından dolayı olan uyuşmazlıkların maddi kısımları yine iş mahkemesine arası dava açılabiliyor ya da arabulucuya gidilebiliyor. Burada tarafların iradeleri hala geçerli. Herhangi bir zorunlulukları yok. Ama cezaya dair kısımlar yine kamu güvenliği gereği savcılıklar tarafından takip ediliyorlar.
Evet.
Şimdi arabuluculuk toplantılarına katılım zorunlu mu peki Sabri Bey? Taraflardan biri katılmazsa ne olur?
Şimdi artık işçi alacaklarından kaynaklı ve iş mahkemeleri kanunu kapsamında dava şartı arabuluculuğa giren konularda hak iddiasında bulunan kişi adliyede arabuluculuk bürolarına gidip başvurusunu yapıyor. Karşı tarafın iletişim bilgilerini de büroya bırakıyor. Ondan sonra arabuluculuk bürosu bir arabulucuya görev veriyor. Bu arabulucu elindeki tarafların bilgilerini kullanarak onları arabuluculuk toplantılarına davet ediyor. Diyor ki şu uyuşmazlıkla ilgili aranızda bir ihtilaf varmış. Buyurun gelin kendi toplantı mekanının adresini, tarihini, saatini onlarla birlikte karar vererek belirliyorlar. O toplantılara arabulucu tarafları çağırıyor. Tarafların ilk toplantıya katılmaları mecbur. Şöyle katılmayabilirler ama katılmamaları halinde çeşitli yaptırımları var. Bu da sonrasında bu uyuşmazlıkla ilgili dava açılırsa davayı kazansalar bile yargılama giderlerini ve vekalet ücretlerini karşı taraftan isteyemiyorlar. Dolayısıyla ilk toplantıya katılmak zorunlu oluyor. Katılmamanın yaptırımı da maddi davadaki masrafları alamamak şeklinde oluyor.
Çünkü kendisi katılmayarak yargılamaya belki sebebiyet verdi. Katılsaydı belki arabuluculuk yoluyla çözülecekti bu konular.
Evet.
Biraz bunun düşüncesi var herhalde. Masrafları
evet.
Yüklemek.
Şimdi birçok...
Özür diliyorum Sabri Bey. Telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. İngiltere'den Yılmaz Bey bizlerle birlikte. Yılmaz Bey merhaba efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, kolay gelsin. Ben İngiltere'den arıyorum. Yılmaz Demir. Hocama bir sorum olacak benim.
Buyurunuz efendim, dinliyoruz sizi.
Ben bir şirkette çalıştım 15 yıl. Bu 15 yıl içerisinde çalıştıktan sonra firmam kapandı. Kapandığı için bize askeri ücretten tazminatımızı ödediler 27 milyon lira. Biz bunu az bulduğumuz için bizim de artı Bodrum'a gösterilen askeri ücret hariç bir de yurt dışına çalıştığımız için bizim harcılığımız var. Bu harcılığı göstermedikleri için biz bunları ispat ettik ve tekrar 47 milyarda mahkeme yoluyla kazandım. Şimdi benim sigorta davası açma hakkım var mı yok mu? Bunu öğrenmek istiyorum.
Sorularınız var mıydı dinleyicimize?
Yok, teşekkür ederim. Sorun.
Tamam. Yılmaz Bey bizi dinleyin efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
Şimdi Yılmaz Bey burada belli bir süre bir iş yerinde çalışmış. Çalıştığı iş yerinden de bir tazminat almış. Yalnız bu tazminatı asgari ücretten hesaplandığı için o kadar bedel aldığını söylüyor. Sonrasında da herhalde bir yargılama yapılmış ve daha yüksek bedelden mahkeme tazminata hükmetmiş. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup da benim aradaki gösterilmeyen maaşlarımı sisteme tescil ettirebilir miyim diye sorduğunu anladım ben. Bunu
evet,
son günlerim herhalde bunu sordu.
Anladım, evet. Sigortayı yansıtılabilir mi?
Yansıtılabilir mi diye. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda mahkeme kararlarında eğer daha yüksek ücret aldığı tespit edilmişse güncellemeler yapılabiliyor. Yalnız bu konu arabuluculukla ilgili bir konu değil. Bunun için yeniden dava açıp yayında mahkemece tespit etmesi
Yılmaz
gerekiyor.
Bey, Yılmaz Bey hattımızda mı acaba? Hayır.
Daha
değil.
Farklı. Yılmaz Bey bizi dinliyor mutlaka. Daha yüksek bir ücret aldığını anladığım kadarıyla mahkeme kararıyla ispatlamış. Bu oldukça önemli bir konu. Elinde bir belge var. Bu belgeye göre tabii ki tazminat alacakları daha yükselecek. Maaşı baz alarak hesaplanıyor çünkü. Bunu çok kolay çalıştığı şirketin bağlı olduğu kuruma, kendisinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dilekçeyle mahkeme kararında ekleyerek başvurursa bu olayın çözüleceğini düşünüyorum ben. Çözülmezse tekrar yargı yoluna başvuracaktır. Burada arabuluculuğu kullanamıyoruz maalesef ki. Çünkü zaten o belgeyi almış eline. Mahkeme yoluyla o ispatını yapmış. İspat varakası var. Sadece uygulamaya dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması yeterli olacaktır.
Evet. Şimdi arabuluculuk konusuna devam edelim. Süreçten de biraz bahseder misiniz? Arabuluculuk süreci ve ilkeleri neler acaba? Süreç nasıl işliyor?
Evet. Arabuluculuk süreci bu anlattığımız şekilde. Şu an dava şartı arabuluculuğu konuştuk. Adliyedeki arabuluculuk bürolarının görevlendirmesiyle arabulucular görev alıyorlar. Sonrasında tarafları toplantıya çağırıyorlar. Taraflar bu yapılan toplantılarda hep beraber görüşme şeklinde olabilir ya da arabulucu taraflarla özel oturumlar yapabilir. Bu şekilde süreç işliyor. Ve sonra taraflar bir çözümde eğer anlaştılarsa bunu anlaşmaya bağlıyorlar. Süreç bitmiş oluyor. Bu arabuluculuk sürecinin bahsedilmesi gereken en önemli ilkeleri arabulucunun bu süreci yürütürken tarafsız olması ve taraflara eşit şekilde davranması. Bu çok önemli bir şey. Tarafların eğer arabulucunun tarafsızlığından ya da kendilerine eşit davranmadığından rahatsız olduğu zaman bunu arabulucuya hatırlatıp gerekirse başka bir arabulucuyla süreçlerini devam ettirebilirler. Türkiye'deki görev yapan arabulucu arkadaşlarımızın hepsi tarafsızlık ve eşitlik konusunda yeterliliğe sahip arkadaşlardır. Hiçbiriyle ilgili biz bu şekilde bir sıkıntı olduğunu şimdiye kadar duymadık. Ama taraflar bundan rahatsız olursa yine dediğim gibi başka arabulucularla süreçlerini devam ettirebilirler. Arabuluculuk sürecinin az önce bahsettik en önemli ilkesi gizlilik ilkesidir. Gizlilik ilkesinin cezai yaptırımları dahi var. Toplantıdaki görüşülen hususlar arabulucu ya da taraflarca veya arabulucuların yardımcıları tarafından bürodaki sekreter olabilir, katip olabilir. Gizlilik ihlal edildiğinde ceza yargılaması yapılabilecek, disiplin soruşturması açılabilecek önemi sahip. Yine arabuluculuk görüşmelerinde tarafların kabulleri ve bazı olayları ikrar etmeleri yarın bir gün eğer anlaşamazlarsa açılacak davada delil olarak kullanılamıyor. Bu da arabuluculuğun en büyük avantajı. Çünkü taraflar herhangi bir korku olmadan arabuluculuk sürecinde bütün sorunlarını, ihtiyaçlarını, risklerini rahatlıkla ortaya koyup konuşabiliyorlar. Anlaşamazlarsa o ortaya koydukları ikrarları ya da kabulleri yarın mahkeme önünde sen bunu arabuluculuk görüşmesinde kabul etmişsin diye kimsenin önüne çıkmıyor. Özetle anlatabileceğimiz ilkeler de bunlar.
Evet. Tabii sonu çok güzel. Bu görüşmeler eğer sonuçta olumlu veya olumsuz anlaştı işçi işveren olarak alıyoruz. Örneğimiz bu olsun. Bir işçiyle bir işverenin uyuşmazlığı. Eğer anlaşabilirlerse bir tutanağa koşullarına çok ince ayrıntısına kadar çok güzel şekilde bir tutanağa tutulması lazım. Anlaşamazlarsa anlaşamadıklarına dair yine bir tutanak tutulmak zorunda. Anlaştıkları takdirde de koşullara ne şekilde eğer ödemeler varsa ne zaman ödeneceğine dair bütün ayrıntıları tek tek somut olarak bildirilmesi ve iki tarafın imzalaması lazım. Çok güzel arabuluculuk sürecimiz bitti. Şimdi elimize o kağıdı aldık. Peki bu kağıt ne kadar güçlü? Bir tutanak diyoruz biz buna. Arabuluculuk tutanağı değil mi hocam? O toplantı tutanağı veya işte ilam hükmünde olacak güçlü bir karar. Bunu nasıl uygulayacağız? Bunu nereye uygulayacağız? Eğer anlaşarak sonuçlandığı için taraflar genelde ihtiyari olarak zaten edimlerini yerine getireceğini düşünülüyor. Asıl mantalitesi bu. Ancak imzaladı ama çıktı, unuttu, yerine getirmiyor taraflardan biri. Bizim örneğimizde işveren olsun. İşçi bunda ne yapabilir, nasıl uygulayabilir? Bir ilam hükmünde olduğunu söyleyeceğim ben. Ayrıntıları sizden rica edeyim.
Şimdi arabuluculuk süreci sonunda taraflar kendi çözümlerini bulabilirler. İşçi işveren uyuşmazlığı olsun, yine aynı örnekten devam edelim. İşçi kıdem tazminatı alacağı olduğu iddiasıyla arabuluculuk sürecini başlattı. Ve işvereniyle örneğin 20 bin liraya anlaştılar. Taraflar anlaştıktan sonra arabulucu tarafların anlaştığını bir tutanak haline getiriyor, süreci bitiriyor. Ondan sonra da bu ödenilmesi kararlaştırılan para hangi tarihte ne şekilde ödenecekse buna dair bir anlaşma belgesi hazırlanıyor. Bu anlaşma belgesinde işverenin işçinin maaş hesabına 20 bin TL tazminatı peşin olarak ya da taksitlerle hangi tarihlerde ödenecekse net bir şekilde yazılıyor ve bu belge tarafların eline veriliyor. Bu arabulucu anlaşma belgesini arabulucu ve taraflar birlikte imza ediyorlar. Ondan sonra bu belge ilam niteliğinde yani mahkeme kararı gibi geçerliliği olan bir belge. İşçi açısından bu alacağını almak için bu belgeyi sülh hukuk mahkemesine götürüp de mahkeme kararı gibidir, icra edilebilir diye şerh alabiliyor.
Direkt icraya başvuramıyoruz.
Şimdi şöyle direkt icraya da başvurabiliriz yalnız. İcradaki bazı avantajlardan faydalanmak için icraylık şerhi almamız daha
onaylatmak
önemli.
Onaylatmak gibi evet. Bir şey.
Sabri Bey, bir dinleyicimiz var telefon hattımızda. Almanya'dan bizlere ulaştı. Fethi Özel telefon hattımızda bulunuyor. Efendim merhaba, hoş geldiniz hukuk saatine.
Hoş bulduk ablacığım, iyi günler. Ben hocama hocama biraz önce Yılmaz arkadaşımız aradı ama yanlış bir şey. Şimdi bizim askeri ücretten maaşımız yatıyor, bodramız. Ama yalnız biz 600 euro, 700 euro harcına kalıyoruz. Bunu bizim maaş bodramıza yansıtmıyorlar. Emekli olurken de biz ister istemez askeri ücretten emekli oluyoruz. Biz bunun için nasıl bir yasal işlem başlatmamız lazım? Yahut da nereye başvurmamız lazım?
Şu anda Almanya'da mı yaşıyorsunuz Fethi Bey?
Hayır, ben Türkiye'den Almanya'ya, tır şoförü. Almanya'dan tamam. Türkiye'ye çalışıyorum.
Çok abi. Güzel, anladım ben olayınızı sanıyorum izninizle. Bunun için dava açmanız lazım. Bunun ispatlamanız lazım. Ya da şu anda gündemde olan arabulucuya başvurabilirsiniz. İşveriniz bunu kabul ederse bunu bir tutanağa alıyorsunuz. Bu mahkeme kararı kadar güçlü bir tutanak oluyor ve bunu uygularsınız. Eğer işveriniz kabul etmezse, ki muhtemelen kabul etmeyecek, arabulucu sürecine evet. gitmeniz şart. Gittiğinizde ya görüşmeye gelmeyecek ya da geldiği takdirde de kabul etmeyecek. O zaman mahkemeye evet. dava açarak bundan sonraki konu iş yargılaması ile ilgilidir. Tanıklarla, belgelerle, işte giriş çıkış güçlü belgeleriniz olması lazım.
Muhtemelen yurt dışına... Pasaport, giriş çıkış.
Evet, giriş çıkışınız bunlar çok güçlü resmi belge niteliğindedir. Bunları ispat anlamında sunarsanız mahkemeye, tabi zaman aşımı süreleri var, şu anda ayrıntılı süremiz yetmeyeceği için anlatamayacağım. Zaman aşımı süreleri tamam, içinde abi. Olduğu kısımla ilgili olarak bunu ispatlamış olacaksınız siz ve mahkeme kararı çıkacak. Bu mahkeme kararından sonrası uygulamaya yöneliktir. İlgili sosyal güvenlik kurumuna başvurarak veya halen çalışıyorsanız aynı şirkette buradan evet. tahsilini isteyebilirsiniz ama bunun için ilgili belgelerle ispat. Az önce bahsettiğim tamam. belgelerle ispat etmeniz tamam. lazım.
Ben şimdi, peki ablacığım, ben şirketi mi mahkemeye vereceğim yoksa bizim hani nasıl yani, bunu bahsettim diyelim ki benim her şeyim detaylı oldu. Ama şirketi mi vermeyim lazım?
Şirkete çalıştığınız şirketleri size sosyal güvenlik kurumunda kayıtlı olan zaten orada dokümanlarınız evet. çıkacaktır. Orada bir hukukçuya başvursanız daha yardımcı olur. Orada kodlarla şirketlerinizin zaten adları değişiklik olduysa, kendi içinde bazen işveren şirketleri değiştirebilir. Size yansımaz, işçiye yansıtmamıştır. Bunların çalıştığınız, bu işi icra ettiğiniz bütün şirketleri dava etmeniz lazım.
Tamam, oldu ablacığım. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz Fethi Bey. Sağ olun. Şimdi süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Arabuluculuk yolunu kullanmanın avantajlarından söz edelim dilerseniz. Kısaca bahsettik tabii. Adil, ekonomik ve hızlı bir çözüm yolu dedik ama eklemek istedikleriniz elbette vardır.
Evet. Dava şartı arabuluculukta artık işçiler dedik ki ilk önce arabulucuya başvurmak zorundalar. Çözümlerini arabulucu önünde dostane bir şekilde çözümlerlerse daha kısa bir sürede sonuçlarını elde ediyorlar. Şimdi devletin yaptığı uygulama ve teşvik dava şartı arabuluculukta şu. Diyor ki devlet, siz çözümü arabulucu önünde arayın. Eğer anlaşamazsanız herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğünüz yok. Arabulucunun ücretini devlet olarak ben üstleniyorum diyor. Yeter ki işvereninizle anlaşmak için, dost kalmanız için, ilişkilerinizi olumlu şekilde devam ettirmeniz için oturun bir araya gelin, bu sorunuzu çözmeye çalışın diyor. Arabuluculuğun belki de şu anki en önemli teşviki budur. Eğer taraflar anlaşırlarsa anlaşmadaki belirledikleri rakam üzerinden asgari tarifeden daha fazla bir ücret vermeyecekler. Devletin verdiği ikinci teşvik de bu. Ve aralarında anlaştıklarında az önce konuştuğumuz anlaşma belgeleri, icraiyelik şerhi almamız için yapacağımız işlemler çok basit, bir günde halledilebilecek işler ve çok cüz'i rakamlarla 30-40 lira gibi masraflarla mahkeme kararı niteliğine getirebileceğimiz anlaşma belgeleri oluyor. Yine anlaşma belgesinde hangi rakam belirlenirse belirlensin, icra edilirken o belgeler üzerinde yazan rakam üzerinden herhangi bir harç alınmıyor. Sadece basit bir başvuru ücreti alınarak mahkeme kararı gibi o kararlar icra edilebiliyor. Yine bu anlaşma belgelerini biz resmi işlerimizde kullanacaksak ve bunun için damga vergisi yatırmamız gerekiyorsa nispi değil de yine belirli, maktu, daha cüz'i miktarlar üzerinden harç yatırabiliyoruz. Bunlar uyuşmazlıkların miktarının yüksek olması halinde çok büyük avantajlar haline dönüşebiliyor.
Songül Hanım, eklemek istediğiniz var mıydı efendim?
Aynen Sabri Hocam'a katılıyorum. Daha ucuz, daha az yorularak sonuç elde edebileceğimiz bir yöntem. Zaten iş uyuşmazlıklarına da başvurma zorunluluğu var. Onun dışında da bu yöntemin kullanılmasını bizler hukukçu olarak tavsiye ediyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere katıldığınız için. Sağ olun efendim.
Teşekkür ederiz.
Adil, ekonomik ve hızlı bir çözüm yolu olduğundan bahsettik. Arabuluculuk için çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Efendim bu haftaki konuklarımız Avukat Arabulucu, Adalet Bakanı Arabulucu Eğitmeni Sabri Hafif ve Avukat Songül Sadioğlu'ydu konuklarımız. Hukuk Saati'nin bu haftalıkta sonuna geldik. Yapımcımız Kadire Şener'di, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.